Ayrım 9. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 140. Şarlatanların desteklediği anayasa. Şarlatan gelmiş ve geçmiş en iyi hukukçularımızdan Esat Şener'in hazırladığı hukuk sözlüğünde ağız kalabalıklığı yaparak karşı tarafın saflığını istismar eden ve bundan yarar sağlayan kişi olarak tarif ediliyor. Ergun Özbudun ve arkadaşlarının sipariş üzerine hazırladıkları anayasa taslağı hakkında şarlatanlar hemen yaygarayı bastılar. Bugüne kadarki anayasalarımız hep askerlerin vesayeti altında hazırlandı. İlk defa yeni ve sivil bir anayasa yapılıyor. Bakın daha önceki eserlerinde Ergun Özbudun bu konuda neler yazmış. Bir devletin anayasasını yapma veya değiştirme iktidarına kurucu iktidar adı verilir. Kurucu iktidarda iki değişik durumda ortaya çıkabilir ve buna uygun olarak iki tür kurucu iktidardan söz edilebilir. Asli kurucu iktidar ve tali yani türevsel kurucu iktidar. Asli kurucu iktidar bir ülkenin siyasal rejiminde ihtilal, hükümet darbesi, ülkenin parçalanması ve ülkedeki yabancı işgale son verilerek bağımsızlığın kazanılması yahut yeniden kazanılması gibi kesintiler nedeniyle bir hukuk boşluğunun doğması durumlarında ortaya çıkar. Bu anlamda asli kurucu iktidar sınırsızdır ve hukuk dışı bir olaydır. Tali kurucu iktidar ise bundan çok farklı olarak bir ülkenin anayasasının o anayasada belirlenmiş usullere uyulmak suretiyle değiştirilmesidir. Burada her şeyden önce bir anayasanın tümden yeniden yaratılması değil, mevcut bir anayasanın bazı hükümlerinin değiştirilmesi söz konusudur. Üstelik bu değişiklikler mevcut anayasanın anayasa değişiklikleri için öngördüğü usullere uygun olarak yapılır ve hukuki geçerliliğini bu uygunluktan alır. Profesör Doktor Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku 8. Bası, sayfa 148-149. Çok değerli bir anayasa hukukçumuz bu konuda şu bilgileri veriyor. Asli kuruculuk değişik durumlarda ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi yeni bir devletin kurulması durumudur. Örneğin 1787'de ABD'nin bağımsız bir devlet olması, 18. ve 19. yüzyıllarda merkezi ulusal devletlerin ortaya çıkması ya da 1960'lardan sonra bağımsızlıklarına kavuşan 3. dünya ülkelerinin oluşması gibi. İkincisi bir savaş sonucu yok olan devletin yeniden ortaya çıkmasıdır. Örneğin 2. Dünya Savaşı sonucu Batı Almanya'nın 23 Mayıs 1949 Anayasası ile tekrar yeni bir devlet olarak belirmesi gibi. Üçüncüsü var olan anayasalı düzenin bir ihtilal ya da darbe ile ortadan kaldırılması durumlarıdır. Örneğin 1848'de Fransa, 1917 Rusya, 1961 ve 1982'de Türkiye gibi. Şu halde asli kuruculuk yürürlükte bir anayasa olmadığı ya da yürürlükteki anayasal düzene son verildiği durumlarda söz konusu oluyor. Profesör Doktor Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku 8. Bası, sayfa 149-150. Yine Ergun Özbud'un Bilgi Yayın Evi tarafından yayımlanan Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı adlı eserinde, anayasa yapımında ya uzlaşmacı ya da çatışmacı bir üslubun hakim olabileceğine değindikten sonra, çatışmacı anayasa yapımı üslubunda anayasayı yapabilecek çoğunluğa sahip olan parti veya partiler, diğer siyasal grupları süreçten büyük ölçüde dışlayarak kendi görüşlerini empoze ederler. Uzlaşma çabalarına yer verilmez. Siyasal sorumluluk duygusu geri plana itilir, çoğu zaman dogmatik ve ideolojik tercihler anayasalaştırılır, diyor. Sayfa 116. 2002 seçimlerinden sonra Abdullah Gül anayasa değişikliği konusunda şu öneride bulunmuştur. Bir uzlaşma komisyonu kurulur, iktidar partisi AKP ve ana muhalefet partisi CHP uzlaşma komisyonunda eşit sayıda temsil edilir. Meclis gündemine üzerinde anlaşmaya varılan konular getirilerek görüşülür. Şimdi AKP milletvekili olan Profesör Doktor Zafer Üskül bu öneriye bile karşı çıkarak şöyle demişti. Bu kabul edilemez. Değişiklikler ortak komisyonda kararlaştırılsa bile iktidar değişiklik önergesiyle maddeleri her an değiştirebilir. Anayasa toplumsal sözleşme olduğu için toplumun bütün kesimlerinin mutabakatıyla yani uzlaşmayla yapılmalı. Önce 150 kişilik bir kurucu meclis kurulmalı, bu meclis barajların olmadığı adil bir seçim sistemiyle seçilmeli ve anayasa öyle yapılmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline dinamit koyma amacıyla hazırlanan anayasa değişiklikleri konusunda gerçekleri yazmaya devam edeceğim. Üniversite özerkliğine veda ederken Büyük Larousse ansiklopedisinde medreseler hakkında şu bilgiler veriliyor. 19. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok yerlerinde medreseler açıldı. Her büyük caminin yanında bir medrese kurulması değişmez bir nitelik kazandı. Uygulanan öğretim programları bakımından medreseler şeriat hükümlerine göre yürütülen tam bir dinsel eğitim kurumuydu. Toplumun bütün yaşamı dinsel etkiler altında olduğundan medreseler yüzyıllarca güçlerini korudular. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu, yani öğretim birliği yasası ile medreseler kaldırıldı. Sözlüklerde geri kafalı, bir görüşe bir inanışa körü körüne bağlanan kimse olarak tanımlanan softa kelimesi, aynı zamanda medrese öğrencilerine verilen addır. Mustafa Kemal 1922 yılında Konya'yı ziyaretten dönerken yanında bulunan SSCB Büyükelçisi Aralov'a şunları söyler. Anadolu topraklarında halen delikanlıları askerden kaçıran 17 bin medrese var. Savaş sona erince onlarla daha ciddi konuşacağım. Her şeyden önce onları mali dayanaklarından, vakıflardan yoksun edeceğim. Darülfünun Türkiye'de 1933'e kadar üniversiteye verilen addır. Bir üniversite niteliğindeki ilk öğretim kurumu 14 Ocak 1863 yılında Darülfünun-u Osmani adı ile açıldı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Beyazıt'taki Harbiye Nezareti binası, bugünkü üniversite merkez binası Darülfünun'a bırakıldı. Bir yasa ile kuruma İstanbul Darülfünun'u adı verildi. 24 Nisan 1924, tüzel, kişilik ve bilimsel özellik kazandırıldı. Darülfünun'un ne hale geldiğini açıklığa kavuşturmak için iki olaya değinmek istiyorum. 1922 yılında Darülfünun öğrencileri işgale karşı bir set oluşturmaya çalışırken, öğretim üyelerinin çekimser kalması, başta Ali Kemal ve Rıza Tevfik olmak üzere bazı müderrislerin, yani profesörlerin, Ankara hükümetine karşıt söylemlerine devam etmeleri üzerine ayaklanırlar. Üniversite 25 Ağustos günü tekrar açılmak üzere 21 Mayıs 1922 günü resmen kapatılır. Ali Kemal, Rıza Tevfik, Cenap Şahabettin, Barmasyan, Hüseyin Daniş derhal açığa alınırlar ve 26 Haziran'da toplanan Darülfünun Divanı Ali Kemal ve Cenap Şahabettin'i görevden alır. Mustafa Kemal'in de şahsen müdahale etme gereğini duyduğu olaylardan bir tanesi 1924 yılında olmuştur. Darülfünun'da eğitim gören bir grup öğrencinin okul bahçesinde fotoğraf çektirmesi ve okul hocalarının bazılarının resim çektirmenin günah olduğunu söyleyerek bu öğrencileri cezalandırmalarıyla başlayan olaylar, Mustafa Kemal'in asıl cezalandırılması gerekenlerin hocalar olduğunu söylemesi üzerine doruğa tırmanır. İstanbul Savcılığı devreye girerek üniversite hocalarını mahkemeye vereceğini bildirir. Bunun üzerine Eğitim Bakanlığı da devreye girer. Fakat üniversite içinde bir grup hocanın olayı üniversite içinde çözeceklerini bildirmesiyle bu dosya kapanır. Yener Oruç, Atatürk'ün fikir fedaisi, Doktor Reşit Galip, sayfa 209 ve devamı. Başka çare kalmadığından 31 Mayıs 1933 tarih ve 2252 sayılı yasa ile gerçek bir üniversite reformu yapılarak İstanbul Darülfünun'u toptan kaldırılır ve İstanbul Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulur. Profesör Doktor Ernst Hirsch, Anılarım adlı eserinde şu değerlendirmeyi yapıyor. İstanbul Üniversitesi'nin 1933 yılında yeniden kurulmasındaki amaç, İslam'dan kaynaklanan bu medrese ruhunu kökünden silip atmak ve yerine Batı Avrupa geleneğinde bir üniversitenin merkezini oluşturacağı bilim özgürlüğünü getirmekti. YÖK'ün kuruluşunu sağlayan 7 Temmuz 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu'nun 4. maddesi, hükümetin atadığı üye sayısının üniversitelerden gelenlerden fazla olması, bunun da üniversite özelliğine aykırı bulunması nedeniyle kararları yasama, yürütme ve yargı organlarıyla birlikte gerçek ve tüzel kişileri de bağlayan Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmişti. Profesör Doktor Ergun Özbudun ve arkadaşları tarafından AKP'nin siparişi üzerine hazırlanan anayasa değişiklik taslağında anayasamızın 24. maddesine yapılan değişiklikle sınırsız bir şekilde öğretim birliği yasasının delik deşik edilmesinin, başka deyişle yeniden medrese eğitiminin önü açıldığı gibi 11 üyeden oluşan YÖK'ün 6 üyesinin bakanlar kurulunca seçileceği anayasa hükmü haline getirilerek üniversite özelliği tamamen ortadan kaldırılmak istenmektedir. Ağaç demiş ki, şuncacık balta benim hakkımdan gelemez ama ne yazık ki sapı benden. Milliyetçi Atatürk. 24 Temmuz 1908'de Hürriyet'in ilanından sonra bir Yunan gazetesinde Türk ordusunu çok ağır bir biçimde aşağılayan bir yazı yayımlanmıştır. Devlet, hükümet ve o zamanki Türk basını bu ağır aşağılamaya hiçbir tepki göstermemiştir. Yalnız Hüseyin Cahit Bey bu ağır aşağılamaya bir yazıyla karşılık vermiştir. Bu nedenden ötürü 3. Ordu'ya bağlı Türk subayları Selanik Ordu evinde Hüseyin Cahit Bey'e bir altın kalem armağan etmek için bir tören düzenlerler. Görkemli törende silahçı Tahsin Bey Yunanlı yazar hakkında küfürlü, aşağılayıcı ve çok coşkulu bir konuşma yapar. Atatürk silahçı Tahsin Bey'in konuşmasını beğenmez ve törende bulunan 3. Ordu komutanından izin alarak bir konuşma yapar. Konuşmanın bir bölümü şöyledir. Tahsin Bey eğer bir Yunan gazetesine Türk ordusunu aşağılayan bir yazı yayımlanmışsa, bu ağır aşağılamayı Hüseyin Cahit Bey'in bu yazıya karşılık bir yazı yazması kapatamaz. Sorunu ciddi olarak çözümlemek gereklidir. Devletimizin bu konuda resmi bir karşılık vermesi zorunludur. Bu girişimin dışında Türk ordusunun üzüntüsünü ve tepkisini göstermek için Hüseyin Cahit Bey'in yazısının hiçbir önemi yoktur. Olağanüstülük şöyle olur. Örneğin sizin gibi kahraman bir ordu üyesi kalkıp Atina'ya gider. Bu gidişi hem kişisel olarak yaparsınız hem de Türk ordusunun aşağılanmayı kabul etmeyen bir üyesi olarak yaparsınız. Atina'da Türk ordusunu aşağılayan yazıyı yazan yazarı ve bu yazıyı yayımlayan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürünü bulursunuz. Bu kişileri düelloya davet edersiniz. Yazar ve sorumlu yazı işleri müdürü düello davetinizi kabul etmezse onları orada Atina'da öldürürsünüz. Sonra gider polise teslim olursunuz. Böylece hem Türk ordusunun şeref ve onurunu kurtarırsınız hem bu yolda her çeşit sonuca katlanırsınız. Metin Erksan, Karlsbad 1918, Cumhuriyet Gazetesi 1 Nisan 2003. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gizli celsede Atatürk'ün söyledikleri. Efendiler, bazı arkadaşların bulunduğumuz yoksulluk şartları içinde büyük davamızın başarılamayacağını zannederek memleketlerine dönmek arzusunda olduklarını duydum. Arkadaşlar, ben sizleri bu milli davaya silah zoruyla davet etmedim. Görüyorsunuz ki sizleri burada tutmak için herhangi bir silaha da malik değilim. Dilediğiniz gibi memleketlerinize dönmekte hürsünüz. Hatta hepiniz de bu kararda olabilirsiniz. Fakat şunu biliniz ki, bütün arkadaşlarım beni yalnız bırakıp gitseler, ben bu meclisi âride tek başına kalmaya ahdettim. Düşman adım adım her tarafı işgal ederek Ankara'ya kadar gelecek olursa, ben bir elimde silahım, bir elimde mukaddes Türk bayrağı, Elma Dağı'na çıkacağım, orada tek başıma son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım. Sonra bu mukaddes bayrağı göğsüme sarıp şehit olacağım. Bu bayrak kanımı sindire sindire içerken ben de hayata veda edeceğim. Huzurunuzda buna and içiyorum. Ben öleyim vatan sağ olsun diye ateşim bir hitabede bulununca ağlamadık bir tek mebus kalmadı. Ruhu iman dolu bu kahramanın sözlerinden herkesin vatanseverlik hisleri coştu. Hep bir ağızdan paşam yolundan dönmeyeceğiz seninle beraberiz diye bağırdılar. Enver Behnan Şapolyo, Mustafa Kemal ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarihçesi sayfa 18. 13 Ocak 1921 günü Muhittin Baha Bey'in TBMM'deki konuşmasından son derece etkilenen Atatürk, "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" dedikten sonra şöyle devam eder. "Ey milliyet duygusu, sen ey fani insanı ölümsüzlüğe bağlayan büyük olay, ey insan toplumunun en yüksek ideali, ey temizleyici düşünce, ey ölüm korkusu içinde kararmış ruhları aydınlatan meşale, ey yaratıcı kudret, bütün bunlar senin eserindir. Yüzyılların yükü altında yorulmuş çorak Anadolu toprağından fışkıran kahramanlar senin çocuklarındır. Sen küçük hesaplar düzenlemesi değilsin. Özgürlüğün tek kaynağı sensin. Kendisini bir milletin parçası hissetmeyen insan tutsak ve yoksuldur. Ona değer verilmez. Kalbi milliyet ateşiyle yanan insan, iç ve dış dünyadan gelen zulüm, hakaret, tutsaklık ve kölelik ihtiraslarına aynı anda karşı koyar. Bir insanı koşulsuz diğer insanlara bağlayan tek duygu sensin." Metin Aydoğan, Antik Çağ'dan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler sayfa 938. Bush'un, Talabani'nin, Barzani'nin, AB yöneticilerinin karşısında pısanlar bile Atatürkçüyüm demiyorlar mı? Kahroluyorum. Genç subaylar, Kurtul Altuğ bir anısını şöyle anlatıyor. 22 Şubat İsmet Paşa tarafından bastırılmıştı. Harekete kalkışan Albay Talat Aydemir ve arkadaşları emekliye sevk edilmişlerdi. İsmet Paşa'ya, "Paşam, siz ve Atatürk yoktan bir ordu kurdunuz. Hiç böyle olaylarla karşılaştınız mı?" diye sormuştum. "Paşa, olmaz olur mu? Ama tabii karşılaşmıştık." dedikten sonra şunları anlattı. Devir Cumhuriyet'ten sonraki tek parti devridir ve bazı kaynaklar ordu içinde bazı kıpırdanmalar olduğunu, bazı mahvellerde genç subayların toplanıp iktidara eleştiriler yönelttikleri gaziye duyurulmuş, Mustafa Kemal hemen durumu İsmet Paşa'ya nakletmiş ve durumu nasıl değerlendirdiğini sormuş. Paşa Atatürk'e demiş ki, "Tenkit etmeleri tabidir. Kendi genç subaylığımızı hatırla. Bölük odasına toplanır padişahı, halifeyi, hatta kendi komutanlarımızı nasıl tenkit ederdik? Bunlar da yapacaklar. Orduların kendilerine göre tabiatları vardır. Tertipler düşünecekler, haberleşecekler, hatta hazırlanacaklar da. Biz de öyleydik. Memleketin içinde bulunduğu şartları kendimize göre değerlendirir, ona göre vaziyet alırdık. Mesele memleketin şartlarını iyi değerlendirip ona göre idare etmekte. Eğer memleket iyi idare edilmiyorsa, o zaman haklı olanlar onlar olurlar. Bize düşen memleketi onları huzursuz etmeyecek şekilde idare etmektir. Gözcü Gazetesi 26 Mayıs 2003. Kurtul Altuğ'dan bir başka anı. Harp Akademilerinde Türk Silahlı Kuvvetler Birliği Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir Cuntası ve Başbakanlık'ta İsmet Paşa. Bu yetki kargaşası AP kanadının bir nefis savunması için cesaretlendiriyor, hatta eyleme itiyordu. Bir yandan da Bayar'ın affı konusunda koparılan yaygaralar, AP içinden ve dışından başlayan bir ordu düşmanlığını azdırıyordu. Nuri Beşer eski bir sendika başkanıydı ve AP milletvekili olarak mecliste en aşırılardan biri haline gelmişti. Nuri Beşer patavatsız, söylediğini tartmadan söyleyen biriydi. Anadolu Kulübü o günlerde şimdiki yerinde iki katlı bir binadaydı. O zaman İller Bankası Genel Müdürü, sonra senatör bakan olan Selahattin Babiroğlu da asker kökenli bir bürokrat arkadaşımdı. Birlikte bir şeyler yemek ve içmek için bir masaya oturmuştuk. Nuri Beşer bir ara yerinden kalktı ve sallanarak bizim masaya geldi. Kendisine saygı gösterildi, buyur edildi ve Nuri Beşer anlatmaya başladı. Milletvekili arkadaşlarıyla bir şirket kurmuşlar. Şirketin iş alanı subay eşleriymiş. O nedenle oturamazmış. Şimdi gidip o işlerle meşgul olacakmış. Babiroğlu sarardı ama belli etmeden, herhalde şaka ediyorsunuz dedi. Beşer şaka etmiyordu ve ne şakası, ciddi. İstersen sen de 100 lira ver, şirkete katıl demez mi? Babiroğlu ayağa kalktı ve Nuri Beşer'in suratına okkalı bir yumruk indirirken şöyle dedi. Ben de eski bir askerim. Haydi git, benim karım evde, ne yapacaksan yap bakalım. Selahattin Babiroğlu henüz yere yıkılmayan Nuri Beşer'in suratına peş peşe yeni yumruklar indirirken bacanağı Safvan Mindivanlıoğlu araya girdi. Sonra masada oturan diş doktoru Sami Kuşçulu da araya girip zorlukla Nuri Beşer'i Babiroğlu'nun elinden alabildiler. Haber Ankara'daki ordu birliklerine hemen ulaşmış olmalı ki Ankara'da bir insan avı başlatıldı. Subaylar bu haddini bilmez adamı arıyorlardı. Nuri Beşer ortadan kaybolup bir dostunun evine sığınmıştı. Beline silahını takan subaylar evlerinden fırlamış, sokak sokak, ev ev Nuri Beşer'i arıyorlardı. Bu arada günahsız pek çok AP milletvekili de hakaretlere maruz kaldı. Ordu o günlerde çok duyarlıydı. Bir numaralı tanık sayfa 266. Durumdan vazife çıkarmasını bilen bölücülerin ihanet içindeki yöneticilerin, işbirlikçilerin korkulu rüyası olan genç subaylar, başka deyişle Kemalist subaylar hakkında her konferansımda bana sorular soruluyor. Hiçbirine cevap vermiyorum. Sanıyorum onlar Kurtuluş Savaşımızın kahramanları gibi bundan böyle sadece anılarımızda yaşayacaklar. Komutanlarımız suç mu işliyorlar? 3 Ekim 2006 günü saat 20.30'da NTV'deki Neden adlı ve Can Dündar'ın yönettiği programa katılan emekli askeri hakim Ümit Kardeş, asker kişilerin siyasi amaçla demeç verme veya telkinde bulunmalarının askeri ceza kanununun 148C maddesi gereğince suç olduğunu, başta Genelkurmay Başkanımız olmak üzere kuvvet komutanlarımızın laiklik, irtica ve bölücülük tehlikesi gibi siyasi konularda demeç vererek suç işlediklerini ileri sürmüştür. Bu nedenle konuya açıklık getirmek zorunluluk haline gelmiştir. Milletler egemenliklerini geçici bile olsa bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı, güvenmemelidir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar milletin hayatına giderilmesi mümkün olmayan zararlar verebilir diyen Atatürk, gençliğe hitabesinde, memleketin dahilinde iktidara sahip olanların gaflet ve dalalet hatta hıyanet içinde bulunmalarını, ülkemizin düşman devletlerce işgalinden daha elim ve vahim gördüğünü açıkça belirtmiştir. İngiliz devlet adamı Oliver Cromwell yıllar önce şöyle demişti. Bir başka temel ordu gücüdür. Ordu eşitçe herkesin olmalıdır ki ne parlamento içinde ne parlamento dışında hiçbir zümre ona tek başına buyruk verme yetkisinde olmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Haziran 1935 tarihinde kabul edilen 2771 sayılı Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nun 34. maddesinde ordunun vazifesi Türk yurdunu ve teşkilatı esasiye kanunu yani anayasa ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır hükmüne yer verilmiş ve bu yasanın uygulanması amacıyla hazırlanan İç Hizmet Yönetmeliği'nin 85. maddesinde ise ordunun vazifesi Türk yurdu ve cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahla korumaktır denilerek Türk ordusuna verilen göreve daha somut bir çerçeve çizilmiştir. Atatürk 22 Şubat 1931 tarihinde Konya Askeri Mahfili'nde yaptığı konuşmada adeta bu yasal düzenlemenin gerekçesini açıklamıştır. Türk ulusu ne vakit yükselmek için adım atmak istemişse, bu adımların önünde daima öncü olarak ulusal amacı gerçekleştiren kendi kahraman çocuklarından kurulu ordusunu görmüştür. Bunun içindir ki Türk ulusu tehlikelere karşı elinde kılıç yürümeye hazır bulunan kahraman çocuklarına derin bir güven beslemiştir. ve bu güveni daima besleyecektir. Bundan sonra da Türk ulusunun yüce ülküsünün gerçekleşmesi için kahraman evlatları hep önde gidecektir. Atatürk'ün ölmeden kısa bir süre önce 29 Ekim 1938 günü Ulus gazetesinde yayımlanan ve Başbakan Celal Bayar tarafından okunan ordusuna son seslenişinde, Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifesini, her an yapmaya hazır ve amade olduğuna, benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve itimadımız vardır diyerek Türk ordusuna verdiği görev emrini bir daha tekrarlamıştır. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra oluşturulan kurucu mecliste 4 Ocak 1961'de kabul edilen 211 sayılı İç Hizmetler Kanunu halen yürürlüktedir. Ve 35. maddesinde şöyle denilmektedir. Silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasıyla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Anılan maddenin gerekçesinde bu maddenin tedvininde yani kanunlaştırılmasında 2771 sayılı kanunun 34. maddesi esas alınmıştır denilerek Atatürk zamanında çıkan önceki yasaya atıfta bulunulduğu gibi söz konusu 35. maddenin hukuki açıklaması da şöyle yapılmıştır. Türk Karadeniz ve hava sınırlarına vaki olacak bir tecavüz ve tehlike Türk Silahlı Kuvvetlerince def edileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nca tayin edilmiş olan devletin esas ve niteliklerini değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya matuf hareketler de yine silahlı kuvvetler tarafından bertaraf edilecektir. Kemal Yavuz, Sivilleşme Bumu, Akşam Gazetesi 29 Haziran 2005. Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde görülmediği biçimde dış destekli irtica ve toprak bütünlüğümüzü bozmaya yönelik eylemler yoğunlaşarak artarken, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız yaptıkları uyarı ve açıklamalarla hem yasal görevlerini yapmışlar ve hem de Atatürk'ün ruhunu şad etmişlerdir. Batı dünyasında yani demokratik ülkelerde askerler görev alanlarını ilgilendiren konularda daha da sertlemeçler verebilmektedirler. Örnek vermek gerekirse, İngiltere Genelkurmay Başkanı Dunant kamuoyuna Irak'taki varlığımız buradaki şiddeti körüklüyor, çekilmeliyiz diyerek ülkesinin Irak politikasını şiddetle eleştirmiştir. Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanı olan İngiliz General Richards, Afganistan'da hatalar yaptıklarını belirterek, ABD öncülüğündeki güçler 2001'de Taliban'ın devrilmesinden sonra gerekeni yapmadı. Bu denli kanlı bir sahneyi yaşıyor olmamızın tek nedeni budur demiştir. ABD'de başkan olmuş 33 kişiden 10'u asker kökenlidir. ABD'de asker politikacı ilişkileri, askerlerin politik konularda kamuoyunu etkilemek için neler yaptıklarını öğrenmek isteyenler, Nuran Yıldız'ın Alfa Yayınları arasında Aralık 2007'de çıkan Tanklar ve Sözcükler adlı eserini okumalıdırlar. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 154.